Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 11. ayrım. 13. kısım. Vücudu iki büklüm olmuş kurbanın yandan görünüşü. Derinin altında düğüm düğüm olmuş kaslar. Yer yer mavileşmiş, solgun deriyi parçalamış, kararmış ve çürümüş yaralar. Çalıştığı odaya dönen Nieman, Remy Kayo'nun cesedinin polaroid makineyle çekilmiş fotoğraflarını inceliyordu. Yüzün önden görünüşü, göz çukurlarının kara delikleri üzerinde aralık göz kapakları. Paltosu sırtında kurbanın çektiği korkunç acıyı düşünüyordu. O masum bölgeden fırlayıp çıkan korkunç şiddete, kendi kendine itiraf etmese de daha kötüsünün olmasından korkuyordu. Başka bir cinayet, belki. Ya da günlerin ve korkunun süpürüp yok edeceği, herkesin unutmasına yol açacak cezasız kalmış bir suç. Maktulün elleri. Önce üstten, sonra alttan çekilmiş fotoğraflar. İnce ve zarif eller. Parmak izi yok. Bileklerde kesik izleri. Pütürlü. Siyahlaşmış. Mineral. Nieman iskemlesini ters çevirdi, sırtını duvara yasladı. Ellerini ensesinde kenetleyip kendi sözlerini hatırladı. Bir soruşturmanın bütün ayrıntıları bir ayna gibidir. Ve katil de kör noktalardan birinde saklıdır. Kafasından bir inancı söküp atamıyordu. Kayo, rastgele seçilmiş biri değildi. Ölümü geçmişiyle ilişkiliydi. Tanıdığı biriyle, yaptığı bir şeyle, araladığı bir sırla. Ama ne? Kayo, çocukluğundan beri hayatını bir üniversitenin kütüphanesinde geçirmişti. Her hafta sonu da vadiye hakim yalnızlıklara dalıp kayboluyordu. Böylesi bir infazı hak etmek için nasıl bir sırrı öğrenmiş olabilirdi? Nieman, kurbanın geçmişini kısaca araştırma gereği duydu. İster içgüdü deyin, ister meslek tutkusu. İşe Sophie Kayo ile karşılaşmasında dikkatini çeken bir ayrıntıyla başladı. Birkaç telefon konuşmasından sonra İzer bölgesi gençlerinin 3 günlük eğitim için gittikleri Lyon yakınlarındaki 14. piyade alayına telefonla ulaştı. Kimliğini söyleyip arama nedenini açıkladıktan sonra arşiv bölümüne bağlandı. 90'lı yıllarda çürüğe ayrılan Remy Kayo'nun dosyasını çıkartmayı başardı. Nieman önce bilgisayar tuşlarının tıkırtısını, sonra da odada ayak seslerini, en sonunda da sayfaların hışırtısını duydu. Arşiv memuruna sordu. Dosyanın sonucunu okuyun bana. Buna yetkin var mı bilmiyorum. Gerçekten de komiser olduğunuzu nereden bileceğim? Nieman içini çekti. Guernon jandarma karakolunu arayın. Yüzbaşı Barnes'ı isteyin ve... Tamam tamam okuyorum. Sayfaları karıştırdı. Ayrıntıları, test sonuçlarını falan geçiyorum. Sizin sorduğunuz adam hakkında verilen karar, P4 uyarınca çürüğe ayrıldığı. Akut şizofreni. Psikiyatr sayfanın dibine el yazısıyla bir şey eklemiş. Şöyle diyor. Tedavi mecburiyeti. Bu sözlerin altını çizmiş. Sonra da eklemiş. Guernon Hastanesi ile temas kurulacak. Bana kalırsa şu sizin adam oldukça ciddi bir vaka. Çünkü genellikle... Doktorun adı var mı? Tabii. Tabip binbaşı Ivan. Hala garnizonda mı görevli? Evet, yukarıda. Bağlayın. Ben... Peki, ayrılmayın. Telefondan önce askeri bir marş, sonra da fa anahtarıyla ayarlanmış gibi ciddi bir ses duyuldu. Nieman kendini tanıttı. Gerekli açıklamaları yaptı. Doktor Ivan kuşkuluydu. Sonunda sordu. Sorduğunuz kişinin adı neydi? Kayo Remy. 5 yıl önce P4 uyarınca çürüğe ayırdınız. Akut şizofreni. Hatırlayabilmeniz mümkün mü? Eğer hatırlıyorsanız size göre delilik numarası yapıp yapmadığını soracaktım. Ses itiraz etti. Böylesi belgeler gizlidir. Cesedi bir kayalıkta bulundu. Gırtlağı kesik. Gözleri çalınmış. İşkence izleri. Sorgu hakimi Bernard Tarpentes beni bu iş için Paris'ten getirtti. Sizi doğrudan arayabilir ama bu da gereksiz zaman kaybına neden olur. Kayo'yu hatırlayıp, hatırlıyorum diye sözünü kesti İven. Bir hasta, bir çılgın, en ufak bir kuşku yok. Kendine itiraf etmiyordu ama Nieman bekliyordu bu cevabı. Duyunca şaşırmadı. Tekrarladı. Numara olmasın? Hayır. Sahtekarlarla her yıl karşılaşırım. Kafaları düzgün çalışanlar, gerçek delilerden çok daha fazla hayal kurarlar. Akıllarına geleni söylerler. Olmayacak nöbetler uydururlar. Gerçek hastaları belirlemek kolaydır. Onlar deliliklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. O delilikte törpülenmiş gibi Başka bir şey düşünmezler. Onu takıntı haline getirmişlerdir. Deliliğin bile bir mantığı vardır. Remy Kayo hastaydı. Tıp fakültesinde incelenecek bir vaka. Deliliğin belirtileri nelerdi? Düşüncelerinde ikilik, dış dünya ile ilişki kaybı, suskunluk, şizofrenin klasik belirtileri. Doktor, bu adam Guernan Üniversitesi'nde kütüphaneciydi. Her gün yüzlerce öğrenciyle karşı karşıyaydı ve... Doktor güldü. Delilik anlık bir süreçtir komiser. Çoğu zaman başkalarının gözünden kaçmayı, zararsız bir kişilik görüntüsünün gerisine saklanmayı becerir. Bunu en az benim kadar biliyor olmalısınız. Oysa bana bu deliliğin açıkça belirgin olduğunu söylediniz. Bu konuda tecrübem var. Belki de Kayo sonradan kendini denetlemeyi öğrenmiştir. Neden tedavi mecburiyeti diye yazmak gereği duydunuz? Ona kendisini tedavi ettirmesini öğütledim. Hepsi bu. Siz kendi açınızdan Guernan Hastanesi ile temas kurdunuz mu? Doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum. Olay ilginçti ama hastaneye uyardığımı pek sanmıyorum. Bilirsiniz, eğer kişi... İlginçti dediniz, yanlış duymadım değil mi? Doktor içini çekti. Bu insan, kendi kişiliğinin ikiye bölündüğü çok katı ve yüksek duvarlı bir dünyada yaşıyordu. Kuşkusuz başkalarının gözünde davranışlarıyla belirli bir esneklik gösteriyordu ama tam anlamıyla düzen ve ayrıntı takıntısı vardı. Duygularından her biri somut bir şekilde ayrı bir kişilikle özdeşleşiyordu. Kendi başına bir orduydu yani. Bana göre heyecanlandırıcı bir vakaydı. Tehlikeli miydi? Kuşkusuz evet. Ve gitmesine izin verdiniz. Bir sessizlik oldu. Sonra, bakın, serbestçe dolaşan deliler, doktor dedi Niyaman daha yumuşak bir sesle. Bu adam evliydi. Öyleyse karısını acıyorum. Niyaman telefonu kapadı. Duydukları, önünde yeni ufuklar açmıştı ama huzursuzluğunu da arttırıyordu. Yeni bir ziyaret yapmaya karar verdi. Bana yalan söylediniz. Sophie Kayo kapıyı kapatmaya çalıştı ama Niyaman dirseğini aralıktan sokmuştu bile. Neden kocanızın hasta olduğunu söylemediniz? Hasta mı? Şizofren, uzmanlara göre kapatılmayı gerektirecek kadar. Alçak. Dudakları sıkılı kadın kapıyı kapatmaya çalıştı ama Niyaman kolayca direndi. Dümdüz saçlarına, gevşek ilmikli kazağına rağmen kadın her zamankinden güzel görünüyordu. Hala anlayamıyor musunuz diye haykırdı. Bir katili arıyoruz. Bir neden arıyoruz. Belki de Remy Kayo, canavarca öldürülmesinin nedenini açıklığa kavuşturacak davranışta bulundu. Bir hata yaptı. Belki kendinin bile hatırlayamadığı bir şey. Rica ediyorum. Bana sadece siz yardım edebilirsiniz. Sophie Kayo'nun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yüzünün tüm güzelliği, asabice ürperen ince çizgilerde iyice belirginleşiyordu. Özellikle de kusursuz kaşları bu güzelliği daha göz kamaştırıcı ve dokunaklı kılıyordu. Siz çıldırmışsınız. Geçmişini öğrenmem gerek. Siz çıldırmışsınız. Kadın titriyordu. Niyaman ona aldırmadan gözlerini indirdi. Kazağın ilmiklerini geren köprücük kemiklerinin çıkıntısına dikkatle baktı. Yün örgünün arasından sudyenin askısını gördü. Birden ani bir hareketle kadının bileğini tutup kolunu sıyırdı. Kadının kolu mavimsi lekelerle kaplıydı. Niyaman kükredi. Sizi dövüyordu. Komiser gözlerini koyu lekelerden uzaklaştırdı ve Sophie Kayo'nun gözlerine dikti. Sizi dövüyordu. Kocanız hastaydı. Kötülük yapmaktan, acı çektirmekten hoşlanıyordu. Bundan eminim. Bir suç işledi. Kuşkularınız olduğundan da eminim. Bildiklerinizin onda birini bile anlatmıyorsunuz. Kadın komiserin yüzüne tükürdü. Niyaman sendeleyerek geri çekildi. Sophie Kayo bundan yararlanarak kapıyı kapattı. Niyaman kapıya yüklenirken kilitler bir dizi tıkırtıyla döndü. Koridorda kapılar açıldı. Yatılı öğrenciler endişeli gözlerle bakmaya başladı. Komiser kapının pervazına bir tekme indirdi. ''Tekrar geleceğim!'' diye bağırdı. Yeniden etrafa sessizlik hakim olmuştu. Niyaman son bir yumruk daha atıp bir dizi yankıya neden oldu. Sonra birkaç saniye kıpırdamadan bekledi. Kadının hıçkırıklarla bölünen sesi sanki bir mağaranın derinliklerinden geliyormuş gibi boğuktu. Siz çıldırmışsınız. 14. Kısım. Peşine sivil bir memur takılmasını istiyorum. Grenoble'daki adli polisten yardım isteyin. Sophie Kayo'nun mu? Ama neden? Niyaman Barnes'a baktı. Her ikisi de Guernan Jandarma Karakolu'nun büyük odasındaydı. Yüzbaşının üzerinde resmi kazak vardı. Enine beyaz bir çizgisi olan, lacivert bir kazak. Bu kadın bizden bir şeyler gizliyor diye açıkladı Nieman. Yine de adamı öldürenin ne olduğunu, hayır ama bütün bildiklerini anlatmadı. Barnes ikna olmamışçasına başını salladı. Sonra da Nieman'ın kucağına içi fakslarla, belgelerle dolu kalın bir dosya bıraktı. Genel soruşturmanın ilk sonuçları diye açıkladı. Şimdilik fazla bir şey yok. Jandarmaların sıkışık bir halde çalıştıkları salonun gürültüsüne aldırmaksızın hemen dosyayı incelemeye koyuldu Nieman. Bir taraftan da boş bir oda bulmak için yürüyordu. Önce Barnes ve Vermon'un araştırmalarını özetleyen karbonlu kağıt tomarlarını gözden geçirdi. Rapor ve tanık ifadelerinin çokluğuna rağmen olumlu bir sonuç çıkarmaya meydan verecek en ufak bir bilgi yoktu. Bütün önlemler, tanıklar, araştırmalar, soruşturmalar hiçbir sonuç vermemişti. Nieman cam bölmeye girerken homurdandı. Böylesine küçük bir kentte, böylesine dikkat çekici bir cinayet. Komiser olayı çözecek en ufak bir iz, en küçük bir belirti bulamamış olmayı kabullenemiyordu bir türlü. Metal yazı masasının arkasındaki iskemleye oturdu ve bu kez büyük bir dikkatle okumaya koyuldu. Hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırmalar bir sonuç vermemişti. Hapishanelere, karakollara, mahkeme kayıtlarına başvuru da çıkmaza girmişti sanki. Son 48 saatte gerçekleşen araba hırsızlıklarından hiçbiri cinayetle ilgili görünmüyordu. Son 20 yılın cinayetleri ilgi çekici olayları konusundaki araştırmada verimsizdi. Hiç kimse böylesine korkunç, böylesine tuhaf bir cinayet hatırlamıyordu kısacası. Kentte tutulan kayıtlar bile, dağda yapılan birkaç kurtarma operasyonu, bir dizi kaza ve yangınla sınırlıydı. Nieman, bir sonraki bölümün sayfalarını karıştırmaya başladı. Otellerde yürütülen düzenli soruşturmalardan, faks mesajlarından da bir sonuç çıkacak gibi değildi. Vermon'un dosyalarına geçti. Adamları hala nehir kenarındaki araziyi tarıyordu. Şimdiye kadar sadece 5 dağcı barınağı bulabilmişlerdi. Oysa bölge haritasında bazıları 3000 metre yüksekte olmak üzere 17 dağcı barınağı görünüyordu. Bu kadar yüksek bir yerde işlenen bir cinayetin anlamı neydi? Polisler çevredeki köylüleri de sorgulamıştı. Tutanaklardan bazıları jandarmanın alışılmış formatını yansıtıyordu. Nieman sayfaları karıştırırken gülümsedi. İmla yanlışları ve cümle bozuklukları polis tutanaklarını hatırlatıyor olsa da bazı bölümleri buram buram askeriye kokuyordu. Adamlar benzin istasyonlarını, garları, otobüs duraklarını gezmişti. Dikkati çekecek bir şey bulamadan. Ne var ki artık sokaklarda, evlerde dedikodular başlamıştı. Bu kadar sorunun sebebi neydi? Neden etrafta bu kadar çok jandarma vardı? Nieman dosyayı masanın üzerine bıraktı. Camdan baktığında yanakları al al olmuş, gözleri soğuktan parlamış bir müfrezenin geri döndüğünü gördü. Başıyla yüzbaşı Vermon'a sordu. Cevap aynıydı. Hiç. Komiser birkaç saniye boyunca üniformalılara baktıysa da aklı başka yerdeydi. İki kadını düşünüyordu. Biri bir ağaç kabuğu kadar sert ve koyu renkliydi. Geniş kasları, pürüzsüz ve mat bir cildi vardı mutlaka. Reçine ve çiğnenmiş ot tadında olmalıydı. Diğeri zayıf ve acılıydı. Nieman'ı çeken kadının tedirginliği korkuyla karışık saldırganlığıydı. Kocası gerçekten de dövüyor muydu kadını? Sakladığı sır neydi? Ayrıca vücudu böylesine korkunç işkencelerden geçtikten sonra öldürülmüş ölü bir kocanın ardından duyduğu üzüntünün ölçüsü neydi? Nieman ayağa kalktı. Pencerelerden birine yöneldi. Bulutların ardında dağların üzerinde, güneş, fırtınanın kara ve şişmiş bedenine kazılı uzun yara izlerine benzeyen ışık çizgileri gönderiyordu. Sonra bunların altında, Guerno'nun birbirine benzeyen gri evlerini gördü. Karın birikmesini önleyen çok köşeli damları. Küçük, kare ve karanlık pencereler, alacakaranlıkta kaybolmuş tablolar gibiydi. Nehir karakolu yalayarak kentin içinden geçiyordu. Yeniden iki kadının görüntüsü gözünün önüne geldi. Her soruşturmada aynı duyguya kapılıyordu. Soruşturmanın baskısı duygularını keskinleştiriyor, onu bir çeşit aşk avına zorluyordu. Yakıcı, sert. Sadece cinayet gibi böyle acil çözüm gerektiren vakalar sırasında aşık oluyordu. Tanıklar, zanlılar, orospular, garson kızlar. Sarışın ya da esmer. Cep telefonu çaldı. Arayan Antoine Rems'ti. Otel Dieu Hastanesi'nden geliyorum. Nieman, Paris'i aramayı düşünmeden geçirmişti günün yarısını. Parkta Prens olayı şimdi tehlikeli bir bumerang gibi geri dönecekti kuşkusuz. Müdür sözlerini sürdürdü. Doktorlar herifin yüzünü kurtarmak için 5. ameliyata karar verdi. O kadar çok deri aldılar ki herifin kalçasında deri meri kalmadı. Bu kadar da değil. 3 kafa travması, 1 gözün kaybı, %7 kırık, 7 niyaman. Alt çene gırtlak dokusuna iyice saplanmış. Kemik parçaları ses tellerini koparmış. Adam hala komada. Ama ne olursa olsun bir daha konuşamayacak. Doktorlara bakarsan bir otomobil kazası bile bunca zarar veremezmiş. Onlara ne anlatacağım konusunda bir fikrin var mı? Ya da İngiltere Büyükelçiliğine, gazetelere. Sen ve ben, birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz. Dost olduğumuzu bile sanıyorum ama aynı zamanda kaçık bir hayvan olduğunu söylemek zorundayım. Nieman'ın elleri titriyordu. O herif bir katil diye cevap verdi. Kahrolası sen farklı mısın sanki? Nieman cevap vermedi. Terden sırılsıklam olmuş ahizeyi sol eline geçirdi. Rems devam etti. Soruşturma nasıl gidiyor? Yavaş gidiyor. İpucu yok. Tanık yok. Sandığımdan çok daha karmaşık çıktı. Söylemiştim. Medya guvernanda olduğunu öğrenince, kenelerin tüysüz köpeğe üşüştüğü gibi düşeceklerdir oraya. Seni oraya göndermekle ne aptallık ettim. Rems kabaca kapadı. Nieman birkaç dakika öylece kaldı. Ağzı kupkuruydu. Göz köreltici şimşekler arasında bir gece öncesinin şiddet sahnelerini hatırladı. Sinirleri gevşemişti. Onu boğan, o sırada eline geçirdiği şeyi yok etmek tutkusu dışında, tüm iradesini ortadan kaldıran aşırı bir nefretle katili öldüresiye dövmüştü. Pierre Nieman hayatı boyunca şiddet dünyasında bir sapıklık evreninde, vahşi ve acımasız sınırlarda yaşamıştı. Tehlikenin yakınında olmak korkutmuyordu onu. Tam tersine, tehlikeye meydan okumak, ona hakim olmak için hep tehlikeyi aramıştı. Oysa artık tehlikeyi denetleyecek durumda değildi. Şiddet, tüm benliğine işlemeye, tüm hareketlerini denetlemeye başlamıştı. Artık Nieman bir güçsüzlük, bir çöküş içindeydi. Üstelik kendi korkularının da üstesinden gelememişti. Kafasının bir köşesinde bir yerlerde hala köpekler havlıyordu. Birden irkildi. Cep telefonu yine çalıyordu. Arayan adli tıp uzmanı Mark Kost'tu. Sesinde bir zafer tınısı vardı. Size haberlerim var komiser. Bir ipucu bulduk. Sağlam. Göz kapaklarının altındaki suyla ilgili. Analiz sonuçları biraz önce elime geçti. Nehir suyu değil. İnanılmaz ama öyle işte. Bu konuyu Grenoble Polisi Bilimsel Araştırma Merkezi'ndeki bir kimyacıyla, Patrick Astier ile birlikte araştırıyoruz. Gerçek bir dahi. Ona kalırsa, göz çukurlarındaki suda görünen kirlilik izleri nehir suyu olmadığının kanıtı. Kesinlikle değil. Biraz daha açık konuş. Göz çukurlarındaki su, H2SO4 ve HNO3 içeriyor. Yani sülfürik asit ve nitrik asit. Suyun pH değeri 3, yani asitlik oranı yüksek. Neredeyse sirke gibi. Böylesi bir sayı, değerli bir bilgi verir. Hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bunların anlamı ne? Size teknik bir konuşma yapmak istemem ama sülfürik asit ile nitrik asit, SO2'nin yani kökürt dioksitin ve NO2'nin yani azot dioksitin türevleridir. Astier'e göre böylesi bir dioksit karışımını üretebilecek tek bir sanayi türü var. Lignit'te çalışan termik santrallar. Çok eski tip santrallar. Astier'in görüşü, maktulün böyle bir yerde öldürüldüğü ya da böyle bir yerin yakınına götürüldüğü. Çevrede bir Lignit santralı bulun, cinayet mahalli sorununu çözmüş olursunuz. Nieman koyu renkli pulları inatçı güneşin ışıkları altında parıldayan gökyüzüne dikti gözlerini. Belki de elinde bir ipucu vardı artık. Emir verdi. O suyun içeriğini bana faksla. Barnes'ın faksına. Komiser büronun kapısını açtığında Erik Şuano ile burun buruna geldi. Sizi her yerde aradım. Önemli olabilecek bir şey buldum da. Soruşturmanın birden hızlanması mümkün müydü? İki polis geriledi. Nieman kapıyı kapadı. Juano sinirli bloknotunu karıştırdı. Setlo yakınlarında, kör çocuklar ve gençler için bir enstitü bulunduğunu öğrendim. Hastalarından büyük bir bölümü Guernan'dan geliyormuş. Çocukların çeşitli rahatsızlıkları var. Katarakt, retinit, renk körlüğü. Bu hastalıkların Guernan ortalaması ulusal ortalamadan yüksek. Devam et, sorunun kaynağı ne? Juano iki elinin parmaklarını bir tas yapar gibi birleştirdi. Vade. Vadenin çevreden izole olması. Doktora göre genetik hastalıklarmış bunlar. Taze kan karışmadığından kuşaktan kuşağa aktarılıyorlarmış. İçine kapanık bölgelerde sıkça rastlanırmış böylesi hastalıklara. Bir tür salgın. ama genetik yoldan. Teğmen bloknotundan bir sayfa kopardı. Alın, enstitünün adresi. Enstitü müdürü Dr. Champella bu olguyu derinine incelemiş. Düşündüm ki, Yaman işaret parmağını Joanna'ya uzattı. Oraya sen gidiyorsun. Genç polisin yüzü aydınlandı. Bana güveniyor musunuz? Sana güveniyorum, hadi fırla. Joanna topuklarının üzerinde döndü, sonra karar değiştirdi. Kaşları çatıktı. Komiser bağışlayın ama neden müdürle konuşmaya siz gitmiyorsunuz? Bakarsınız ilginç bir ipucudur. Yoksa elinizde daha iyisi mi var? Ya da buralı olduğum için sorularımın daha iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? Anlamıyorum. Niemann dirseğini kapının pervazına dayadı. Haklısın, başka bir iz üzerindeyim. Ama sana ek bir ders vereyim Joanna. Bazen soruşturma dışı gerekçeler de vardır. Nasıl gerekçeler? Kişisel gerekçeler. Bir fobiden rahatsız olduğum için o enstitüye gitmek istemiyorum. Ne fobisi? Köllerle mi ilgili? Hayır, köpek fobisi. Genç değmenin inanmadığı yüzünden okunuyordu. Anlamıyorum. Düşün, kör diyen köpek demiş olur. Niemann hayali bir köpek tarafından gezdirilen kör taklidi yaptı. Körler için eğitilmiş köpekler, anlıyor musun? Onun için oraya adım atmam söz konusu olamaz. Komiser şaşkın teğmeni odada bırakarak çıktı. Yüzbaşı Barnes'ın kapısını vurdu, beklemeden açıp girdi. Dev yüzbaşı faksları konularına göre ayırıyordu. Otellerden, restoranlardan, garajlardan gelen mesajlar. Stoklarını gözden geçiren bir bakkal gibi. Komiser, Barnes bir kaşını kaldırdı. Bakın biraz evvel gelen, biliyorum. Niemann kostüm mesajını alıp hızla göz gezdirdi. Karmaşık isim ve formüller listesiyle göz çukurlarındaki suyun içeriği. Yüzbaşı diye sordu, bu çevrede termik santral var mı? Linyit yakan bir santral. Barnes dudak büktü. Hayır, bu söylediğiniz tanıdık gelmiyor. Belki doğuda. Grenoble'a doğru giderken sanayi bölgelerinin sayısı artar. Nereden bilgi alabilirim? İzer Sanayi Faaliyetleri Federasyonu var tabii dedi Barnes. Ama bir dakika, daha iyisini biliyorum. Bu dediğiniz santral havayı kirletiyor olmalı değil mi? Niemann gülümsedi. Sayılarla dolu faks mesajını uzattı. Bol miktarda asit. Barnes not almaya başlamıştı bile. Öyleyse bu adamla konuşun. İsmi Alain Dertot. Guernan çıkışında tropikal seralara olan bir çiçek yetiştiricisi. Hava kirliliği konusunda uzman. Militan bir çevreci. Bölgede kaynağını, içeriğini ve çevre üzerinde etkisini bilmediği tek bir gaz, tek bir atık olamaz. Niemann gitmeye hazırlanırken yüzbaşı seslendi. İki elini, avuç içleri görünecek biçimde komisere uzattı. Dev gibi pençeler. Aslında parmak izi konusunu araştırdım. Biliyorsunuz Kayo'nun elleri. Küçükken geçirdiği bir kaza. Annesi gölü kıyısında. Küçük yelkenlilerini onaran babasına yardım ediyormuş. Her iki elini de tahriş edici bir deterjan teknesinde yakmış. Karakolu aradım, kazayı hatırlıyorlar. Sigorta, hastane hepsi. Araştırabiliriz ama bana sorarsanız altından bir şey çıkmaz. Niemann döndü, kapının tokmağına yapıştı. Sağ olun yüzbaşı, faksları işaret etti. Talihiniz açık olsun. Sizin de dedi Barnes, o çevreci Dertot tam bir baş belasıdır. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 12. ayrımda.